Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 24 Eylül 2019 Salı. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Arraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 0090 312 463 34 21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden ise bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Dr. Murat Yılmaz'la birlikte değerlendireceğiz. Sporda yaşanan gelişmeler bugün ikinci konu başlığımız olacak. Stüdyomuzda eski Merkez Hakem Kurulu Genel Sekreteri, Türkiye Gazetesi spor yazarı Ali Kunak bizlerle birlikte olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu uluslararası ilişkiler uzmanı Osman Timurtaş olacak. İç ve dış gelişmeleri konuşacağız. Milliyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet gazetesinin manşeti eve dönüş operasyonu. Dev turizmci battı, binlerce turist mahsur kaldı. İngiltere'nin dev turizm operatörü Thomas Cook'un iflası yüz binlerce turisti mağdur etti. Türkiye'de Thomas Cook aracılığıyla gelen 45 bin turist var. Dev İngiliz turizm operatörü Thomas Cook'un dün resmen iflas ettiğini duyurması tüm dünyaya alarma geçirdi. İngiliz hükümeti ülke dışındaki 150 bin tatilcinin getirilmesi için 2. Dünya Savaşı'ndan beri benzeri görülmeyen bir tahliye operasyonu başlattı. İflas, şirketin en önemli destinasyonlarından Türkiye, İspanya, Yunanistan ve Tunus'ta şaşkınlık yarattı. Turizm Bakanlığı, Türkiye'deki Thomas Cook, İngiltere misafirlerinin konaklamalarına ilişkin tüm ödemelerin İngiltere Kamu Otoritesi güvencesinde olduğunu duyurdu. Bakanlık, misafirlerden ücret talep edilmesi, odaların boşalttırılması durumunda yasal işlem başlatılacağı uyarısında bulundu. Türk ortak kayyumdan davet bekliyor başlığı var. Temmuz'da Thomas Cook'tan hisse alan Anextur Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar, Reuters'a şirketin bütün olarak ya da parça parça satılabileceğini söyledi. Koçkar, kayyumdan davet bekliyoruz, bize ne önerecekleri önemli. Thomas Cook kaynaklı olarak Türk işletmelerinin riskini birkaç yüz milyon pound olarak tahmin ediyorum. Borç ödemesinde Türkiye'deki otellere sıra gelmesi bence zor değerlendirmesini yaptı diyor. Milliyet gazetesi. Hemen yanda dünyaya yeşil mesaj başlığı var. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan rakamlarla Türkiye'nin hedeflerini anlattı. 2023'te 400 bin binada sıfır atık sistemine geçmiş olacağız. Bisiklet yollarını 1000 kilometreden 4000 kilometreye çıkaracağız. Yenilenebilir enerjinin enerji üretimindeki payını %39 seviyesine yükselteceğiz. Son 17 yılda 4 milyardan fazla fidanı toprakla buluşturduk. Millet bahçeleriyle yeşil alanlarımızı artıracağız dedi. Şarlatandan hesap soracağız başlığı var. Erdoğan Türkan Vakfı geleneksel yemeğinde konuştu. 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden FETÖ'nün ipliğini tüm dünyada pazara çıkarmakta kararlıyız. Pensilvanya'daki şarlatan başta olmak üzere tüm katillerden işledikleri cürümlerin hesabını yargı önünde tek tek soracağız dedi. Hürriyet gazetesinin manşeti 600 bin turist mahsur. Turizm şirketi Thomas Cook iflas etti. İngiliz hükümeti tatile gittikleri ülkelerde mahsur kalan turistleri geri getirmek için tarihin en büyük eve dönüş operasyonlarından birine başladı. Turistlerin 21 bini Türkiye'de diyor Hürriyet gazetesi. Hemen üstte iklim sınır tanımaz başlığı var. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de iklim değişikliğine karşı somut planlar açıklayan ülkelerin sunum yaptığı zirvede konuştu. İklim değişikliğinin sonuçları itibariyle sınır tanımayan küresel bir sorun olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye iklim değişikliğiyle mücadele için evvela yerel düzeyde eyleme geçirmesi gerektiğinin farkındadır. Orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz diye konuştu. F-16'lar Fırat'ın doğusunda uçtu. Bir başka başlık Hürriyet gazetesinden size aktaracağımız. Hava kuvvetlerine ait iki F-16 Türkiye'nin operasyonunun gündemde olduğu Fırat'ın doğusunda 2 saat boyunca uçtu. Uçuş, DAEŞ'in faaliyetlerine karşı Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı oluşturulan doğal kararlılık harekatı kapsamında yapıldı. Türk jetleri bu uçuş sırasında terör örgütü YPG-PKK'ya ait mevzileri veya ağır silahları da tespit edebilecek imkanı buldu. Sabah gazetesinin manşeti Batı ülkeleri 3 maymunu oynuyor. Başkan Erdoğan New York'ta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'yı eleştirdi. Kendi hakları konusunda aslan kesilenler söz konusu Müslümanlar olunca 3 maymunu oynuyor. Kendi çıkarları için terör örgütlerini tırlar dolusu silaha boğanların dökülen her damla Müslüman kanında payı var. Her fırsatta diğer ülkelere demokrasi ve insan hakları dersi vermeye kalkanlar bunları görmek istemiyor. El-Kaide, DAEŞ, FETÖ gibi katil sürülerinin eylemleri İslam düşmanlarına da istismar zemini sunuyor. Hain FETÖ örgütünün gerçek yüzünü herkesin öğrenmesi gerekiyor. Bunların maskesini tüm dünyada indireceğiz. FETÖ'nün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki faaliyetlerinin bitirilmesi ve terörist başının iadesi için gerekli adımları attık. Pensilvanya'daki şarlatan başta olmak üzere tüm darbeci katillerden hesap soracağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yeni Birlik gazetesinin manşeti IMF'nin erken seçim yoklaması. IMF heyetinin gözlem görevini yerine getirmek üzere geldi Türkiye'de. Resmi programda olmadığı halde CHP ve İYİ Parti temsilcileriyle görüşmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Hazine Bakanlığı IMF temsilcilerine gerekli uyarılar yapıldı açıklamasını yaparken uzmanlar görüşmelerin erken seçim yoklaması olduğu görüşünde. Basına yansıyan IMF heyetiyle CHP ve İYİ Parti yetkililerinin gizli görüşmesi üzerine Uluslararası Para Fonu İcra Direktörü Raci Kaya, söz konusu toplantıların bilgisi dahilinde olmadığını belirterek, heyetle yapılan toplantılar boyunca böyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmemiştir. Buna rağmen böylesi saklanan meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye'ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de CHP'nin Uluslararası Para Fonu IMF ile görüşmesine ilişkin, burada enteresan olan şu, her gün bu hükümet eninde sonunda IMF'ye gidecek diye eleştiride bulunuyorlar. Ondan sonra da gidip saklı bir şekilde IMF yetkilileriyle görüşüyorlar. Burada çifte standart var. Bir de kendileri açısından yine tutarsız bir durum var değerlendirmesinde bulundu. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş da IMF uluslararası bir kuruluş. Türkiye bunun üyesi. CHP görüşebilir ama niye gizli yapılıyor? Neden vatandaştan saklanıyor? İfadelerini kullandı. Yeni Şafak gazetesinin manşeti "Ne konuştunuz açıklayın. CHP, İYİ Parti ve IMF suçüstü yakalandı." 31 Mart'tan hemen önce Türk ekonomisi kötüye gidiyor açıklamasıyla seçimleri manipüle etmek isteyen IMF yetkililerinin CHP sözcüsü Faik Öztrak ve İYİ Partili Durmuş Yılmaz'la gizli görüşmesi Ankara'ya bomba gibi düştü. IMF Türkiye İcra Direktörü Raci Kaya'dan bile habersiz yapıldığı anlaşılan toplantıda ne konuşulduğu merak ediliyor demiş Yeni Şafak gazetesi. Star gazetesinin manşeti "Bize gelince 3 maymunu oynuyorlar." Başkan Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde Müslüman toplum temsilcilerine seslendi. Batı'nın İslam düşmanlığına dikkat çekti. Kendileri için hak hukuk diyenlerin dökülen her damla Müslüman kanında payı var dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu arada Ankara zirvesine anayasa teşekkürü başlığı var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulduğunu açıkladı. Katkılarından dolayı Türkiye, Rusya ve İran'a teşekkür etti. Türkiye, Rusya ve İran'ın çabalarıyla Suriye'deki iç savaşın sonlandırılmasına yönelik önemli bir adım atıldı. Guterres, Suriye'de Anayasa Komitesi'nin oluşturulduğunu ve ilerleyen haftalarda komitenin Cenevre'de toplanacağını duyurdu. Sürece katkılarından dolayı Türkiye, Rusya ve İran'a teşekkür eden Guterres, Suriye'de siyasi sürecin böylece başlamış olacağını vurguladı. Milat gazetesinin manşeti "Merdiven altı görüşme, ne konuştunuz? CHP, İYİ Parti ve IMF gizli toplantı yaptı" diyor Milat gazetesi. CHP ve İYİ Parti yöneticilerinin IMF yetkilileriyle bir otelde gizlice görüşmesi gündeme bomba gibi düştü. Kamuoyu IMF ajanlarıyla yapılan merdiven altı görüşmenin içeriğini merak ediyor. Diriliş Postası'nın manşeti "PKK için 172 katliam. 2014'te Suriye'deki savaşa açıktan dahil olan Amerika Birleşik Devletleri, müttefiki PKK'ya alan açmak için Rakka, Deir ez-Zor ve Haseke'de 172 katliama imza attı. 3000 sivili katleden Amerika Birleşik Devletleri, 560 binden fazla sivili yerinden etti." Yeni Akit gazetesinin manşeti "Bu yangını anne yüreği söndürür." Sivil toplum kuruluşlarının, aşiret liderlerinin ve şehit analarının desteği artıyor. Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelere destek çığ gibi büyüyor. Annelere destek ziyaretinde bulunan şehit yakınları ve aşiret liderleri, "Terör denen bu yangını ancak anne yüreği söndürür. Çoluk çocuğun aklını zehirleyenleri annelerin bu cesur direnişi bitirir," dediler. Türkiye gazetesinin manşeti "Köşeye sıkışan PKK şimdi de düzmece görüntüler çekti. Alçaklığın filmi." Terör örgütü annelerin direncini kırmak için dağdaki çocukları Suriye ve İran şehirlerine götürüp işte çalışıyormuş gibi gösterip görüntülerini çekti. Başlarına silah dayayıp tehdit ettiler ama anneler geri adım atmadı. Kandil'de propaganda görüntüleri çektiler, yine tutmadı. Diyarbakır'daki eylem sebebiyle panikleyen terör örgütü bu sefer kaçırdığı çocukları Suriye ve İran kuzeyinde restoran, otel, kafe, eczane, alışveriş merkezi ve mağazalara götürüp görüntülerini almaya başladı, diyor Türkiye gazetesi. Bugün son gazetemiz Akşam Gazetesi olacak. Akşam Gazetesi'nin manşeti "PKK, FETÖ ve IMF destekli ittifak trafiği." CHP, HDP ve Saadet Partisi yerel seçim ittifakını Almanya'da PKK ve FETÖ yanlılarıyla genişletme konferansına katıldı. Ankara'da da IMF ile gizli görüşmelere başladı.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Çağla Gül Tuncer hattımızda bizi bekliyor. Çağla Gül Tuncer, günaydın.
Günaydın Arzu Türkdoğan.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki Birleşmiş Milletler temasları öne çıkıyor. Ankara gündeminde saat 15'te Türkiye saatiyle Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından başkanlar onuruna düzenlenecek hoş geldiniz resepsiyonuna katılacak. 16'da Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu genel görüşmelerinin açılışı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 18.15'te genel kurula hitap edecek. 21.15'te Türkiye saatiyle Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ı kabul edecek. Sürdürülebilir kalkınma amaçları zirvesi, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının hayata geçirilmesini etkileyen mega trendler başlıklı liderler diyaloğunu da katılacak. Türkiye saatiyle gece 1'de ABD Başkanı Donald Trump tarafından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle heyet başkanları onuruna verilecek resepsiyonda olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve FETÖ davaları 15 Temmuz darbe girişimi davalarına devam ediliyor. Cumhurbaşkanlığı muhafız alayı davası sürecek. 521 sanıklı davada sanıkların ilk savunmaları tamamlandı. Davaya müşteki beyanlarıyla devam edilecek ve 475 sanıklı Akıncı Üssü davası da görülecek. Sincan cezaevi yerleşkesinde diyelim, sözü tekrar size bırakalım.
Çağla Gül Tuncer, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Günaydın Arzu Hanım, hoş bulduk.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi, manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Biraz önce gündemin ilk maddesi olarak aktardı Çağla Gül Tuncer. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için New York'ta ve orada iklim zirvesinde konuştu. Dünyaya yeşil mesaj başlığıyla bunu duyurmuş Milliyet Gazetesi. İkili görüşmeleri de var. Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüştü. Belçika Başbakanı, Pakistan Başbakanı'yla da bir araya geldi. Onları da kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, nasıl değerlendireceksiniz zirveyi?
Aslında Türkiye'nin de dünyanın da gözü işte Amerika'da New York'taki bu zirvede. Burada hani sadece dün konuşulan iklim işte dünyanın çevre koruma politikası, yeşil artırma politikasının yanı sıra çok önemli kriz noktaları var. İşte Türkiye'nin müdahil olduğu Suriye'deki kriz, onun istikameti. Ayrıca Körfez'de İran etrafında gelişen kriz noktaları, bütün bunların Pakistan-Hindistan arasındaki gerilim ele alındığı, diplomasi faaliyetlerinin arttığı bir döneme denk geldi bu zirve. Türkiye'de kendi bakış açısını harekete geçmeden önce son bir kez daha hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem de dünyadaki küresel güçlere bir kere daha aktarma imkanına sahip oldu. Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'nin perspektifini anlatıyor. İşte dün bu bahsettiğimiz iklim değişikliği çerçevesindeki gelişmeler etrafında Türkiye'nin işte orman ağaçlandırmadaki performansından, yeşil politikasından bahsetti şehirler etrafındaki. Ama daha önemli olan hani kamuoyunun da, dünya kamuoyunun da, Türkiye'nin de beklediği işte Trump'la görüşmenin neticesinde Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrına göre yeni bir yol ağzına gelmiş durumda. Bu yol ağzının işaretleri de hani artmış durumda. İşte dün bir süredir devam eden kara devriyesi yeniden devam edildi. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye Suriye'de Fırat'ın doğusunda kara operasyonu devriyesi gerçekleştirdi. Daha da önemlisi Türkiye anlaşıldığı kadarıyla bir hani bu süreçteki kararlılığını göstermek için iki F-16'yı dün 10 ile 12 arasında izin de almadan sadece beyan ederek Fırat'ın doğusunda uçurduğu anlaşılıyor. Bu bilgi Savunma Bakanlığı tarafından da deklar edildi. Ayrıca sınırdaki hareketlilik, işte hem sağlık personelinde izinlerin kaldırılması, harekat yapılacak bölgeye sağlık personelinin başka illerden görevlendirilmesi, ayrıca askeri birliklerdeki sınırdaki hareketlilik, harekatın eli kulağında olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin taziyi arttıkça da Amerika Birleşik Devletleri eski pozisyonundan daha farklı yerlere geliyor. Türkiye'ye yakınlaşmaya çalışıyor ama bunun Türkiye'yi tatmin edip etmeyeceğini göreceğiz. Çünkü Türkiye burada hani Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonunu, eski pozisyonunu değiştirmesiyle ya da Suriye'deki yapması gerekenleri yapmayıp mesela ticaret vaadinde bulunmasıyla bir takım başka vaatlerle bu konudaki politik kararlılığını değiştirecek bir noktada değil. Çünkü Türkiye için bu olmazsa olmaz bir beka hani söylemi seçimlerde çok kullanılmıştı. O zaman konuşulmuştu. İşte tam o beka meselesinin ele alınacağı, karara bağlanacağı günlerdeyiz. Dolayısıyla Türkiye bu konuda fevkalade kararlı. Sayın Cumhurbaşkanı da bu kararlılığı en üst düzeyde ifade ediyor. Bu arada Suriye üzerindeki tazyik artmakla beraber Türkiye'nin terörle mücadelesi yine bu kararlılığın devamı olarak hem Türkiye sınırları içerisinde hem de Kuzey Irak'ta artan bir ivmeyle devam ediyor. Çok önemli neticeler alınıyor. Dün mesela işte Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi. Ondan önceki gün de Siirt'te 7 terörist etkisiz hale getirildi. Buna benzer Kuzey Irak'ta her gün yapılan hava harekatlarının neticelerini Savunma Bakanlığı açıklıyor. Şimdi bu içerideki özellikle operasyonların fevkalade önemli olduğunun altını çizelim. Türkiye'deki terörist sayısı 600'ün altına düşmüş durumda ve o açıklamadan itibaren de yine yapılan operasyonlarla birçok terörist etkisiz hale getirildi. Şu an itibariyle mesela 550'ye yaklaşmış bir terörist varlığı içerisinde 9 teröristin hani etkisiz hale getirilmesi çok önemli. Çünkü bu %2'ye yakın bir etki ifade ediyor Arzu Hanım. Yani Türkiye'deki terörist kapasitenin %2'sini bir operasyonla ortadan kaldırabiliyorsunuz. Bu Türkiye'nin içeride yakaladığı, terörle mücadelede yakaladığı büyük ivmeyi gösteriyor. Aynı şekilde Kuzey Irak'ta da çok önemli, kış öncesinde terör örgütünün üstlenmesini, geçişini engelleyecek operasyonlar gerçekleştiriliyor. Bu PKK'nın Türkiye ve Kuzey Irak'taki kapasitesini çok önemli ölçüde kırmış durumda. Önümüzdeki dönemde Kuzey Irak'ta bunun daha da artacağını bekleriz. Zaten şu anda PKK kendisini, kendi etrafına, işte yurt dışında ilişkide olduğu odaklara sadece Fırat'ın doğusundaki varlığıyla teselli ediyor kendisine de. Onlara da bu marifetle ilişki kuruyor yurt dışındaki aktörlerle. Türkiye şimdi orayı, eğer Fırat'ın doğusunu da hedef alan oradaki örgütün tahakkümünü ortadan kaldıran bir operasyon gerçekleştirirse, gerçekten terör örgütünün bu uzunca bir süredir yaptığı yatırım ve ona yatırım yapanların çok ciddi anlamda hayal kırıklığına uğradığı bir döneme doğru gireceğiz. Türkiye terörle mücadelede olağanüstü bir mücadele sergiledi, fedakarlık yaptı ama neticelerini ciddi anlamda bugünlerde alıyor.
Evet, oradaki görüşmelerde tabii Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la olası görüşmede Fırat'ın doğusu meselesi de gündeme gelecek. Şimdi siz de altını çizdiniz. Biraz önce gelen bir haber. Kara devriyesinin, ikinci kara devriyesinin başladığı yönünde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri unsurları Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ikinci ortak kara devriyesine başladı diyor haber. Bir de Türk F-16'ları Fırat'ın doğusunda bir uçuş gerçekleştirdi dün. 2 saatlik bir uçuş yaptı. Bu gelişmeleri nasıl değerlendireceksiniz?
İşte Amerika Birleşik Devletleri pozisyonunu değiştiriyor ama gündüz bunu yaparken akşamleyin bu PYD'ye konvoylarla malzeme taşınmasına, zaman zaman PYD SD adı altında bu unsurların eğitimine, zaman zaman da Amerika Birleşik Devletleri yetkililerinin bu unsurlara moral verecek açıklamalarına devam ediyor. Türkiye dolayısıyla bu yapılanları ikna edici bulmuyor. Ayrıca oradaki devriye veya uçuşla yetinmeyeceğini, belli bir alanda, yani 30 kilometrelik bir alandaki işte 400 küsur kilometrelik alanı kontrol etmek istediğini çok açıkça ifade etti. Ve anladığımız kadarıyla da Trump başlangıçta bunu kabul etmişti. Sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisindeki muhtelif grupların taziyle Amerika Birleşik Devletleri şu an bu noktada değil ama Türkiye bu noktada ve kararlı devam ediyor. Bir de bunu yine takviye etmek, Amerika Birleşik Devletleri'nin değişen tavrına Türkiye ikna faaliyetlerinin devamı olarak işte Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinden Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi lazım geldiği, Patriotlarla ilgili olarak Türkiye'ye Patriot verilmesinin lazım geldiği, bu anlaşmanın temin edilmesi lazım geldiği ve Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret potansiyelin 100 milyar dolara taşınması, alüminyum ve çelikte de vergi indirimi yapılması konusunda açıklamalar geliyor. Böyle bir Amerikan Büyükelçiliğine sözlü ve bilahare yazılı olacak yeni bir teklifin iletildiği basına hani düştü, medyada bunlar ifade ediliyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri bunlar marifetiyle Türkiye'yi Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği bu operasyondan vazgeçirmeye çalışıyor. Ama biraz önce söylediğim gibi bunların bir anlamı yok. Eğer Türkiye o operasyonla elde etmek istediğini Amerika Birleşik Devletleri ile mutabakat zaptı çerçevesinde elde edemezse tek başına bunu hayata geçirecek ve Sayın Cumhurbaşkanı süre de verdi bu ayın sonuna kadar. Bu ayın sonuna kadar süresi Amerika Birleşik Devletleri'nin daha önce yaptığı oyalama taktiklerinin oluşturduğu güvensizliğin yanı sıra coğrafyanın ve iklimin el verdiği bir mevsimi kullanma arzusunu da ifade ediyor. Şu an itibariyle bölgedeki olağanüstü sıcaklar geçti. Ağır kış şartları yok. Dolayısıyla harekat için fevkalade uygun bir iklim söz konusu. Türkiye bu dönemi de kullanmak istiyor.
Peki, şimdi bir de gazete manşetlerinde ilk sayfalarda yer alan CHP ve İYİ Partili yöneticilerin CHP sözcüsü Faik Öztürak ve İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın Ankara'da bir otelde IMF yetkilileriyle görüşmesi meselesi var. Bu görüşme tartışma yarattı diyor Milliyet Gazetesi. Bu görüşmeyi nasıl değerlendireceksiniz? Ne anlama gelebilir?
Şimdi Arzu Hanım, gerçekten insan şaşırıyor, şuna şaşırıyor. Şimdi bir defa IMF uluslararası bir kuruluş. Türkiye ile ilişkileri var. Türkiye buraya üye. Dolayısıyla Türkiye'ye gelip gidiyor. Türkiye ile bir münasebeti var. Türkiye'de temsilciliği var. Şimdi CHP ile İYİ Parti de Türkiye'de seçime girmiş. Ciddi oranda oy almış, mecliste temsil edilen siyasi partiler. Ve şunu da biliyoruz. CHP ile İYİ Parti iktidarı seçim öncesinde IMF ile anlaşma programı işte imzalayacağı seçimden sonra iddiasıyla eleştiriyorlardı. Bu da politik açıdan yapılabilir, bunu da anlıyoruz. Fakat şimdi IMF ile görüşmeyi Cumhuriyet Halk Partisi veya İYİ Parti neden gizli yapar? Neden gizlerler? Niye bunu kamuoyuna deklare etmezler? Bu anlaşılabilir değil. IMF açısından da anlaşılabilir değil. Yani IMF, evet geldiniz, burada zaman zaman muhalefet partileriyle, meslek kuruluşlarıyla, işte bir takım ekonomik kuruluşlarla görüşülebilir. Bu anlaşılabilir bir şey. Ekonomiyi anlayabilmek, talepleri toplayabilmek açısından, onların bakış açısını da ele almak açısından. Ama bu legal bir şekilde, açık bir şekilde ve Türkiye'ye bilgi vermek marifetiyle yapılması lazım gelen bir şeydir. Aksi halde uluslararası bir kuruluşun veya devletin birileriyle gizli saklı görüşmesi, bu sayın dinleyicilerimize bırakıyorum, bunun meydana getirdiği tedaileri, çağrışımları sayın dinleyicilerimiz değerlendirecektir. Şimdi burada çok ciddi bir problem var. Bu daha geniş başka bir problemin aslında yansıması Arzu Hanım. O problem şu, zaman zaman yine burada konuşuyoruz, girişteki konumuzla da bağlantılı. Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'nı takiben Batı dünyasıyla kurduğu ilişki, ittifak sistemi içerisinde Soğuk Savaş döneminde Batı, bu kuruluşlar, NATO, IMF gibi kuruluşlar fevkalade hiyerarşik, Türkiye'ye fevkalade aşağıda bir yerde yere yerleştiren ve yukarıdan buyurgan bir üslupta iş gören bir ilişki ağı oluşturdular. Ancak zaman içerisinde Türkiye başlangıçtan itibaren bu konumunu hazmedemedi ve fırsat buldukça da bu ilişkiyi eşit bir ilişki getirmek için mücadele etti. Hı hı. Zaten bu mücadelelerin neticesinde, yani mesela bu mücadelelerin eğer bu uluslararası kuruluşları, ittifakı çok zorladığını görürsek, bunların da Türkiye'ye sert açıklamalarda bulunduğunu, hatta gayrimeşru bir takım odaklara, darbe gibi cevaz verdiğini, ışık yaktığını biliyoruz. Şimdi bu ilişki kurulduğu zamanlarda, mesela 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin IMF ile yaptığı ilk ilişki sırasında size bir sahne anlatmak isterim. Maliye Bakanı, Maliye Müsteşarı var. Mecliste bilgi verilecek bu konuda. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin Başbakanı Recep Peker geliyor, mecliste onlardan bilgi alıyor. Sonra kendi açıklama yapacağı için bu kişileri mecliste bir odaya kilitliyor. Onlar çıkıp dışarıda konuşmasınlar diye. Kendi konuşması bitene kadar o üst düzey bürokratlar o odada kilitli kalıyorlar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin IMF ile ilişkilerinde bu başlangıçtan gelen gariplik devam ediyor. Yani burada eğer bir şey söyleyecekseniz kamuoyuna açık bir şekilde görüşürsünüz. Bu görüştüğünüz konuları da kamuoyuna anlatırsınız. Şimdi Türkiye IMF ile ilişkilerini borç alma düzeyinden çıkardı. Artık borç almayacağını, borcunu ödemek suretiyle bilahare de borç almayacağını deklare etti. Fakat Türkiye'de belli bir kesim, özellikle büyük sermaye, IMF'den borç alınmasını istiyor. Ve bu büyük sermayenin bu isteği anlaşıldığı kadarıyla Millet İttifakı'nda yer alan unsurlar tarafından da tasvip edildiği için IMF ile CHP ve İYİ Parti ayrı bir görüşme içerisinde. Fakat Türkiye'nin geçmişten bu tür yapılan anlaşmalardan edindiği tecrübe şu Arzu Hanım. Büyük sermaye IMF'den aldığı bu fonları tamamen kendisine yönelik adeta geri ödemesiz Türkiye'nin ödeyeceği, devlet olarak, millet olarak Türkiye'nin ödeyeceği ama kendisinin ödemeyeceği bir kendisine bir tür hibe, kredi aktarımı olarak düşünüyor. Ve o yüzden de IMF politikalarına ilişkin içeride çok net bir muhalefet oluşmuş durumda. Halbuki hani muhalefetten beklenen bu ilişkinin rasyonalize edilmesidir. Yani IMF ile kurulan ilişkinin rasyonalize edilmesidir. Yani muhalefet şunu diyebilir. Türkiye IMF ile anlaşmalıdır. Şöyle şöyle yapmalıdır. Ama bunu kapalı kapılar ardında yapmamalıdır. Yani açıkça deklare etmelidir. Çünkü kapalı kapılar ardında yapılınca geçmişte o büyük sermayenin yaptığı bu kaynak aktarımları, özellikle 28 Şubat döneminde yaptıkları kaynak aktarımları akla geliyor ve bu şaibeli ilişki tarzı hem muhalefete hem IMF'ye hem de genel toplamda Türkiye'ye zarar veriyor.
Peki bu arada IMF'den de bir açıklama var. Türkiye ekonomisinde daralma beklemiyoruz demiş IMF. Dördüncü madde görüşmelerinin tamamlanmasının ardından bir rapor yayınlamış ve böyle de bir değerlendirme yapmış. Raporda liranın toparlandığı ve cari dengede olağanüstü bir düzelme görüldüğü bilgisi var. Ama iç ve dış risklere karşı hassas olmaya devam ediyor Türkiye denilmiş. Bu raporu nasıl değerlendireceksiniz?
Daha önce uluslararası kredi değerlendirme, derecelendirme kuruluşu Fitch de öyle bir açıklama yaptı bu istikamette. Türkiye geçen sene döviz üzerinden yaşadığı krizi dünyadaki genel daralma çerçevesinde başarılı bir şekilde aştı. Dövizle ilgili problem aşıldı. Ayrıca seçimler dolayısıyla bütçede yaşanan problemler aşıldı. Dolayısıyla artık Türkiye'nin ekonomisinde bir takım temel verilerde düzelmeler olduğu aşikar. Bu düzelmeler uluslararası kuruluşlar tarafından da ifade ediliyor. Ama dikkat ediniz, orada özellikle iç ve dış riskler diyor. İç risk dediğine Arzu Hanım, erken seçim beklentisi. Yani öyle bir şeyin herhangi bir sebebi yok. Ama ısrarla bu gündemde tutuluyor ki tüketiciler ve yatırımcılar önümüzdeki 4 yılın değerlendirerek Türkiye'yi yeniden bir büyüme patikasına sokmasın. İkincisi de yine dış risk dediği de Türkiye'nin özellikle Suriye başta olmak üzere milli menfaatlerini, Doğu Akdeniz'de milli egemenliğini korumak için gösterdiği gayreti aslında baskılamak için bunu yapıyorlar. Bu hani ekonominin üzerinde bir risk oluşturuyor. Siz bundan vazgeçin, ekonominiz büyümesine devam etsin. Üstelik bakın, Amerika Birleşik Devletleri size 100 milyar dolarlık bir ticaret potansiyeli de veriyor anlayışının bir göstergesi. Bunu ifade ediyorlar. Ama Türkiye basit bir hani bakkal dükkanı değil. Hem onu yapacak, hem ekonomisini büyüme patikasını oturtacak, hem de Doğu Akdeniz'de yarın çocuklarımızın geleceğini etkileyecek petrol ve doğalgazdan Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakkını anması için mücadele edecek. Hem de yarın öbür gün Türkiye'nin bütünlüğüne, Türkiye'nin Orta Doğu ile ilişkilerine, Irak ve Suriye'nin bilahare İran'ın toprak bütünlüğüne yönelebilecek bir garnizon terör devletine, terör yapısına karşı şimdiden mücadele edecek. Dolayısıyla hani bu tür açıklamaların aynı zamanda, tekraren söylüyorum, bir politik perspektif içerdiği de ortada. Şimdiye kadarki açıklamaları, bu uluslararası kuruluşların hep seçime tesir etmek, seçmen iradesini oluşturmak amacıyla yapılmıştı. Şimdi seçim geçti. Seçim geçtikten sonra veriler etrafında bir yandan bu gerçekleri kabul ediyorlar, teslim ediyorlar, ekonomideki düzelmeyi ifade ediyorlar. Ama diğer yandan da Türkiye'nin uluslararası politikasını, Suriye ve Doğu Akdeniz politikasını baskılamak için iç ve dış risklerden bahsediyorlar. Bunları hani bir takım veriler etrafındaki düzelmeyi esas alan ama bu tür risklerin dışında Türkiye'nin önündeki bu 4 yılın seçimsiz, istikrarlı 4 yılın altını çizmek gerekiyor Arzu Hanım. Buradaki 4 yıl artık önümüzdeki dönemde bütün herkesin, sivil, siyasi, iktisadi aktörlerin önüne bakarak projelerini, eksiklerini, taleplerini, problemlerini ele alacakları bir 4 yıl anlamına geliyor. Bu 4 yılda ekonominin rayına oturması, yeniden büyüme patikasına oturması fevkalade önemli. Tüketicilerin ertelemeden kendi rasyoları etrafında tüketimlerini, yatırımcıların kendi yatırımlarını ele alacak bir perspektifle konuya bakmaları lazım. Çünkü ekonomik verilerde, temel göstergelerde artık hani Türkiye'den hoşlanmayan uluslararası kuruluşların da teslim ettiği bir hani dengelenme oluşmuş durumda.
Peki, evet, gelişmeler bu yöndeydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler Yeni Gün'de. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Eski Merkez Hakem Kurulu Genel Sekreteri, Türkiye Gazetesi spor yazarı Ali Kunak stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk efendim, kolay gelsin.
Teşekkür ediyoruz. Bugün sporun gündeminde dolu dolu futbol var, evet. Ve Spor Toto Süper Lig'de yaşanan gelişmeler var. Bir haftayı daha geride bıraktık. Yine enteresan sonuçlarla dün iki maç oynandı. Nasıl değerlendireceksiniz maçları?
Artık futbol gündemin ana şey oldu, merkezi haline, evet, geldi. Bakıyorum bugünkü gazetelere, futbol dışı hiç haber yok neredeyse. Evet. O derece futbol oturmuş düzeyde gündemimize. Dün akşam oynanan iki maçta beşinci haftayı bitirdik. Ancak ligimiz iyi sinyal vermiyor. Gidişat çok iyi değil. Hakem hataları çok ön plana çıkıyor. Çok çok konuşuluyor. Ve daha 5. haftadan bu hale geldiysek eğer, bundan sonraki haftalar nasıl olacak? Allah kolaylık versin diyelim. Dün akşam oynanan Beşiktaş-Başakşehir maçında hakem Suat Aslanboğa'ydı. VAR'da da Halis Özkahya vardı. Bu iki hakemin bir geçen haftaki görevlerine baktığımız zaman, geçen hafta da dün akşam hakem olan Suat Aslanboğa VAR masasında Alanya Fenerbahçe maçındaydı. Dün akşam VAR masasında olan Halis Özkahya da Alanya Fenerbahçe maçında saha hakemiydi.
Ya aynı ekip var.
Aynı ekibi yer değiştirdi. Merkez Hakem Kurulu görevlendirdi. Şimdi geçen hafta Alanya Spor Fenerbahçe maçında bir kural hatası tartışması yaşandı.
Evet.
Taç atışı ve Pepe Sisse'nin ceza alanı içerisinde, evet, terk etmedi diye. Fenerbahçe kural hatası için resmi itirazda bulundu. Şu anda bu itirazın süreci devam ediyor. Hı-hı. Ne oluyor? Hakemlerden ifadeler alınıyor. Merkez Hakem Kurulu bunun teknik değerlendirmesini yapıyor. İFAB'dan da görüş sorulmuş, Uluslararası Futbol Birliği'nden. Böyle bir süreç devam ederken bu ekibin bu maça atanmasını ben yanlış buluyorum. Ve yanlış atama dün akşam patlak verdi. Hı-hı. Maalesef hem VAR masasının olaya karşı bakışı, yani daha doğrusu olaylara müdahale etmeyişi, hem de Suat Aslanboğa'nın sahadaki hareketleri hakemi gündemin birinci sırasına oturdu. Şimdi 35. dakika mıydı neydi? Gult Brassen, Başakşehir futbolcu, hızlı hücumla ilerlerken Douglas kendisini bir faulle durdurdu ve hakem faulü verdi. Douglas'a da sarı kart gösterme niyetindeyken koşarken diğer yönden koşu yapıp gelmekten Adem Laiş'le hakem çarpıştılar. Hı hı. Çarpışınca Adem Laiş doğal olarak hakem de aleyhlerine faul vermiş, bir de tepkili. Hakem ona bir el hareketi yaptı. Eliyle yani çarpışmayı engellemek için tuttu. Ve Adem Naiç orada kendisini hakemi çok şiddetli bir şekilde itti. Hakem itmenin cezası dünyanın her yerinde ve her yerinde kırmızı kartken Adem Naiç bu olaydan dolayı sarı kart gördü. Bu tabii ki maçı gerdi. Bu yetmedi. 45. dakikada bir pozisyon oldu. Yine Gurt Bransen. Yine şey Beşiktaş'ta aynı oyuncu. Mücadele Douglas. Ceza alanına Gurt Bransen girerken Douglas kendisini düşürdü. Hakem Başakşehir lehine faul ve Douglas'a kırmızı kart, bariz gol şansından dolayı kırmızı kart göstermesi gerekirken bu defa tuttu. Beşiktaş lehine sarı kart verdi. Ha, hakemin kafasını karıştıran faktörler vardı. Neydi bunlar? Maçın hemen başında hakem oyunu kontrol etmek amacıyla iki tane biraz ağır diyebileceğimiz sarı kart gösterdi. Burak Yılmaz'a ve bir Başakşehirli oyuncuya. Bunları tolere edebilirdi. Etmedi. Kartlarla oyunu kontrol altına alayım dedi. Ama başına iş açtı. Böyle bir takım şeyler oldu. Maçtan sonra herkesin ağzından alevler çıkıyordu. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ yani bir zehir zemberek bir açıklama yaptı. İnanılmaz bir şey. Kamuoyunda olacak şey değil. Hakem, hakem, hakem. Gazetelere bakıyoruz. Bugün hep hakemden bahsediliyor. Diğer tarafta maça bakalım. Bu arada biraz da futboldan bahsedelim isterseniz. Yani hep hakemden bahsedelim.
Peki bu hakem sorunu nasıl çözülecek?
Bu hakem sorununun çözülmesi çok çok zor. Neden derseniz hakemler üzerinde çok büyük baskı var. Hakemler sahaya çıktıkları zaman maalesef sadece o maçı, yönetecekleri maçı düşünmeleri gerekirken bunu düşünmüyorlar. 5 dakika öncesini düşünüyor, geçen haftayı düşünüyor, geçen yılı düşünüyor. Niye derseniz, geçen sene ortada net bir açıklama yapmadan 2 tane hakemin hakemliği bitirildi. Bir tanesi Bülent Yıldırım, yılların hakemidir, FIFA eski FIFA hakemidir. Diğeri Serkan Çınar. Şimdi bu çocukların hakemliği bitirildi. Niye bitirildi? Bir açıklama yok. Deniyor ki form yetersizliği olan bir hakem senede 19 maç yönetmez. Bir defa yani 3 maç yönetir, 2 maç yönetir, bir daha maç yönetir. 19 maçı vermişsiniz siz. En son Galatasaray Beşiktaş maçına veriyorsunuz. Oradaki yönetiminden sonra ondan sonra maç vermiyorsunuz. Ondan sonra sene sonra hakemliği bitiriyorsunuz. Bu da hakemler üzerinde çok büyük bir baskı yarattı ve ürkeklik yarattı. Sene başından beri hakemler sahada hep ürkekler. Yani ayakları yere sağlam basmıyor.
Evet.
Bir insanın ayakları yere sağlam basacak. Şu koltuğa otururken siz ben rahat oturacağız ki rahat konuşalım. Yani doğruları konuşalım. Tedirgin oturursak şuralarımızda bir yerlerimizde iğneler varsa batıyorsa onlar bize o zaman rahat konuşamayız. Hata yaparız. İşte hakemler de bu durumda maalesef. Yani
evet, evet.
Böyle bir acı durum var. Beşiktaş iyi oynamıyor. Kadro oturmadı bir türlü. Burak Yılmaz dün akşam ilk defa sakatlık sonrası ilk 11'de sahaya çıktı. Belki beklenmiyordu ama ilk 11'de yer buldu kendisine. Ve nitekim Beşiktaş geriye düştü. Burak Yılmaz'a yapılan bir faul çekme hareketi neticesi Beşiktaş kazandığı penaltıyla şey yaptı. Beraberliği sağladı. Yani yine Burak gire girmez gemiyi kurtaran kaptan rolünü üstlendi. Faydalı oldu. Önümüzdeki haftaya baktığımızda Beşiktaş'ın Trabzon'la maçı var.
Zordur.
Trabzon'a gidiyor. Dün akşam Trabzon Sivas'taydı. Onlar da yenildiler. Bir de penaltı kaçırdılar. Trabzon zaten şey gibi oldu. Acil servis ünitesi gibi oldu. Herkes sakat.
Evet,
herkes
evet,
sakat. Evet. Sene başında çok iyi kadro, çok iyi takım diye herkesin imlenerek baktığı nazar değmenin yanı sıra bir de kendi içlerinde de bir takım sıkıntılar var. Özellikle sağlık ekibinin yetersizliği ya da yanlış uygulamalarının bu sakatlığa
bir sporcuyla ilgili yanlış karar verdiklerini
tabii,
biliyorum.
Evet, evet.
Değil mi?
Ve o doktoru gönderdiler.
Evet.
Yani işine son verdiler o doktorun. Abdülkadir Önür'le ilgili maalesef böyle bir yanlış uygulamaları oldu. Ekuban sakatlandı. Diğer Yusuf Sakat Trabzon'un durumu iyi değil. Baş aşağı gidiyor. Sene başı ilk iki hafta dediler ki en iyi takım Trabzon.
Gerçekten öyle.
Şu anda iki haftadan beri Trabzon yerlerde sürünüyor. Bu hafta sonu bu iki tane formsuz takımın Trabzon'da maçı var ama adı büyük maç.
Bakalım neler bakalım olacak. Ne olacak. Ama diğer takımlar da son derece sürpriz sonuçlar aldı. Tabii, örneğin Galatasaray.
Yani inanılmaz. Alanya'yı lider görüyoruz 5. Evet. haftada. Yani Erol Bulut ve öğrencilerini tebrik etmek lazım. Hakikaten lider görüyoruz. Galatasaray o da oturmadı bir türlü. Fatih Terim cezası nedeniyle sahaya giremiyor. Fatih Terim'in sağ kenarında olmadığı zaman Galatasaray zaten topal kalıyor. Yani Fatih Hoca'nın hakikaten çok karizmatik bir yapısı var. Çok çok otoriter bir yapısı var. Saha içerisinden bir bakışı, bir iki kelimeyi direkt kendisi söyleyişi. Şimdi zaten yeni kurallara göre yukarıda tribünde oturduğu zaman sahayla iletişim kurması yasak. Yani Fatih Hoca şunu yap, bunu yap diyemiyor. Ha, belki de en direkt yollardan o birisine söylüyordur, birileri aşağıya söylüyordur falan olabilir de yani eskiden direkt telefonla ya da hemen kulübenin arkasında oturuyordu cezalı oyuncu. Cezalı teknik adam oradan bir yerde sağ işine müdahale ediyordu. Şimdi ona disiplin talimatında engel getirdiler. Öyle olunca Galatasaray oturtamadı düzeni. Falcao'yu getirdiler mesela. Şimdi geçen hafta Bruj maçından sonra Falcao'nun Malatya maçında oynaması beklenirken pazar günü kadro bir açıklandı, Falcao yedeklerde. İnanılmaz bir şey.
İlginç.
Şimdi diyorlar ki haftaya Fenerbahçe maçı var. Onun için dinlensin dediler. Ya dinlensin de Fenerbahçe maçında daha 7 gün var. 7 gün her zaten dinlenir. 7 günde dinlenmeyecek futbolcuysa bu niye alındı?
Belki bir sakatlık olur diye mi korktular acaba?
Ve çok enteresandır. Maç berabere gidiyor. 89 oldu. Dakika 89 oldu. Dakika 89'dan sonra yapılan oyuncu değişiklikleri genelde şey olur. Oyuncu değiştirmiyor. Vakit geçimi ya da işte sakatlanan bir oyuncu çıkarmak amacıyla. Oyuncu değiştiriyor. Giren oyuncu kim? Falcao. Ya Falcao'ya hakaret bu. Yani adama siz o kadar para vermişsiniz. Dünyanın en iyi topçuları arasında sayılan bir adam. Siz bunu eğer bir can kurtaran alacaksanız gol atacak topçuyu hadi ikinci yarı almadın 60'da al, 70'de al, 75'de al ama 89'da aldığın zaman buna herkes güldü.
Evet.
Yani Galatasaray deseniz öyle bir tuhaf. Fenerbahçe yine bunların içerisinde şu anda en iyisi gibi görünüyor.
Evet, geçen sene yaşananlardan sonra bu sözleri duymak iyi Fenerbahçe açısından. Gibi görünüyor.
Bu hafta Ankara Gücü'nü zor yendiler işin gerçeği. Yani onlar da zor yendi. Çok henüz oturmuş bir düzenleri yok. Bir hakem kararları, bu arada hakem kararları Galatasaray maçında da tartışıldı. Andone'nin verilmeyen bir penaltısı olduğu konuşuluyor. İbrahim'e yapılan bir kırmızı kartlık hareket var. Onun atılmadığı söyleniyor. Fenerbahçe maçında out'a çıkan top korner verildi. Atılan kornerden Ankara Gücü gol yedi. Fenerbahçe gol attı. Her maçta hakem hatası var. Dün akşam Sivas-Trabzon maçında verilen penaltıda kalecinin penaltı öncesi öne çıktığı, aşırı şekilde öne çıkarak ihlal yaptığı söyleniyor. Penaltının tekrar ettirilmesi gerektiği söyleniyor. Yani bu hakem olayı çok kötü düzeyde. Sonu hayır olsun bu işlerin.
Evet.
Fenerbahçe öyle böyle yendi. Şimdi Galatasaray Fenerbahçe arka arkaya konuştuk ya. Haftaya ne maçı var biliyor musun? Galatasaray Fenerbahçe var.
Eyvah. Yani, İki önemli maç var o zaman
tabii,
haftaya.
Tabii. Cumartesi günü Galatasaray Fenerbahçe oynayacak. Pazar günü de Trabzon Beşiktaş oynayacak.
Oo.
Şimdi bu kadar hakemin konuşulduğu bir ortamda ne olacak?
Hele de o zaman hakemler ne şekilde konuşulacak?
Allah o maça çıkacak çocuklara kolaylık versin. Yani baktığımız zamanki maçlara kimler çıkar derseniz Galatasaray Fenerbahçe hemen kim akla geliyor Türkiye'de hakem deyince? Yani Cüneyt Çakır akla geliyor. Tabii ki ona o çıkacak. Bir de geçen hafta maçı yoktu, dinlendi. Bir önceki hafta Chelsea-Valencia maçını yönetti Şampiyonlar Ligi'nde. Başarılı bir maç yönetti. Oturuyor.
Ama zaman zaman onun da eleştirildiği oluyor bizim liglerimizde.
Bizim
değil mi?
Bakış açımız farklı.
Evet.
Bizde biraz önce bahsettiğim gibi hakemler de çok rahat ve şey değiller. Kendinden emin sahaya çıkmadıkları için hata yapıyorlar. Yani Türkiye'de hakem sorunu yok. Bugün bir spor yazıyor. Hakemlik sorunu var. Evet. Hakemliğin genel problemi var.
Evet,
yani
evet.
Hakemlerin bir defa sahada özgüvenleri yüksek, rahat, kararlı, cesaretli düdükler çalabilecek eğitim seviyesine ulaşmaları ve bu ortamın hakemlere sağlanması lazım. Eğer bu ortam hakemlere sağlanmazsa hakemliğin düzelmesini kimse beklemez.
Yabancı hakem
konuşuluyor.
Öyle mi?
Tabii, yabancı hakem getirelim deniyor. Yani alttan hakem yetiştiremediyse hakem yöneticileri, son 10 yılın, 15 yılın hakem yöneticileri, hakem yetiştiremedilerse 15 yıl çok oldu, 10 yıl diyelim. 10 yılın hakem yöneticileri yetiştiremedilerse onların kabahati, o zaman gelecek yabancı hakem.
Böyle bir imkan bu olabilir mi?
Olur tabii, niye olmasın? Bu tamamıyla Uluslararası Federasyonların yazışmalarıyla ilgili. Örneğin geçen hafta Yunanistan'da AEK Olympiakos maçı oynandı. Onlar da bizi Fenerbahçe Galatasaray arkaya olimpiyat. O maçlar ya da yarı kalıyor, seyirci sahaya iniyor falan. Orada da çok tuhaf oluyor Yunan liginde. O maçı Alman hakem geldi yönetti. Almanya'dan hakem
yani
geldi.
Yani böyle bir uygulama var.
Uygulama var. Zaman zaman ülkeler kendi liglerindeki maçlara dışarıdan hakem davet ediyorlar. Ancak şimdi bizimkiler yabancı hakem isteyenler diyor ki yabancı hakem geldiği zaman dünyanın en iyi hakemi gelecek. Hayır, o gelmeyecek ki. Pazar günü Yunanistan'a gelen hakem Almanya'nın 5 numarasıydı. Yani öyle amşamda bir hakem gelmedi. Ama yabancı olduğu için bu tür ortamları yaşamadığı için, medya, spor medyasını takip etmediği için, idarecilerin, yöneticilerin demeçlerini dinlemediği için daha rahat görev yapar diye de bir düşünce var.
Yere daha sağlam basar yani.
Sonu hayır olsun, ne diyelim ya.
Peki bakalım ne olacak, göreceğiz. Önümüzdeki hafta iki önemli maç var dediniz. Evet. Başka neler var?
Bir de Ankara Gücü Gençler Birliği maçı var. Ankara derbisi. İki tane Ankara'nın iki
ama takım, onların durumu da kötü.
Ankara'nın iki takımı maalesef yerlerde sürünüyor. Gençler Birliği maddi sıkıntısı yok ama Ankara Gücü'nün maddi sıkıntıları had safhada. Transfer tahtası kapalı. O yüzden yani iki kötü ilk defa Ankara tarihinde iki takımın da bu kadar puan cetvelinin alt sıralarında olduğu bir maç oynanacak.
Gençler Birliği 18. sırada.
Evet, Gençler Birliği 18. Ankara Birliği 15. sırada. Olacak şey değil yani. Ama Alanya'yı kutlamak lazım. Hakikaten iyi gidiyor. Gerçi Gençler Birliği çok enteresan bir lig, biliyor musunuz? Gençler Birliği 2 puanı var ya. Bu 2 puanın bir tanesini Alanya'dan aldı bu.
Gerçekten enteresan. Peki Alanya'nın başarısını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Alanya şöyle, Erol Bulut hakikaten futbolu iyi bilen ve biraz akademisyenlerle ortak çalışma yaparak kendi futbol tecrübesini, teknik bilgisini harmanlayıp paçal yapma yönünde çalışmalar yapan bir teknik adam. Bence onun şeyini alıyorlar. Bir de şey de iyi, Alanya yönetimi de iyi. Hocaya güvendi.
İşte esas bu herhalde.
Yani hocaya güvendi.
Orada o görevi verdiğiniz kişiye güvenmek.
O yüzden hocaya güvendiği için hoca da kendine güvenildiğini hissettiği için. Bakın biraz önce hakemlerin güveni.
Aynı şey hakemlere.
Evet. Hakemlere de bir güvensek biz belki düzenleyecekler. Hakemleri ama rahat bırakmıyoruz ki. Evet, yani bırakmıyoruz, evet, Allah evet. Bırakmıyoruz. Hakemler iyi mi? Hakemler iyi değil. Onlar da kötü. Ama onların iyi olduğu dönemler var mıydı? Vardı. Yine iyi olabilirler mi? Olabilirler. Ama bunun için çok hakemlerin de çok kendi bireysel çaba göstermesi lazım. Hakem yöneticilerinin olağanüstü yoğun faaliyetler yapması lazım. Hakem derneğinin, hakemlerin sosyal örgütünün de hakemlere rahat ortam sağlanması konusunda ciddi çabalar sarf etmesi lazım. Yani evet. Şimdi siz inanılmaz bir şey. Adam bir yarın iki kulüp başkanı gidiyorlar. Federasyon başkanıyla konuşuyorlar. Bir ortada fol yok. İki hakemin hakemliği bitiyor. Böyle bir ortam varken nasıl rahat görev yapsın?
Gerçekten çok ciddi sorunlardan bahsediyorsunuz. Önemli olan herkesin birbirine güvenmesi, verilen kararlara güvenilmesi anladığımız kadarıyla.
Tabii ki öncelikle karşılıklı güvenelim.
Evet. Bir de geçen seneden sorunları çözmeden bu sene başlamış anladığımız
evet,
kadarıyla.
Evet, maalesef hakemler bu sene lige boynu bükük başladı.
Evet, evet. Bakalım neler olacak. Umarız iyi olur. Daha ligin çok başındayız. Sorunların çözüleceğini umuyoruz
umarım,
biz.
Umarım. İnşallah diyelim ama çok umutlu değilim yani işin gerçeği.
Peki, bakalım neler konuşacağız önümüzdeki haftalarda. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
programımıza
ediyorum.
Programımıza katıldığınız için sağ olunuz. Eski Merkez Hakem Kurulu Genel Sekreteri, Türkiye Gazetesi spor yazarı Ali Kunak konuğumuzdu.
Hava durumu raporları ve tahminleri Yeni Gün'de.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz'le Eskişehir, Ankara'nın kuzeybatısı, Bolu, Zonguldak ve Düzce çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra ve gece saatlerinde kıyı Ege ile Manisa'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ülkemizin genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara az bulutlu 26, İstanbul az bulutlu 23, İzmir az bulutlu 28, Erzurum az bulutlu 22, Amsterdam sağanak yağışlı 21, Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Bağdat sıcak 39, Berlin az bulutlu 20, Kiev az bulutlu 15, Lefkoşa açık 34, Londra sağanak yağışlı 20, Madrid az bulutlu 26, Mekke sıcak 40, Moskova az bulutlu 8, New York az bulutlu 25, Paris sağanak yağışlı 21, Pekin az bulutlu 22, Roma az bulutlu 27, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Viyana az bulutlu 19 ve Zürih az bulutlu 20 derece.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz uluslararası ilişkiler uzmanı Osman Timurtaş. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sizinle iç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Aslında en önemli gündem maddesi Birleşmiş Milletler Genel Kurul görüşmeleri. 74.sü gerçekleştiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu toplantılar için orada bulunuyor. Bizim için önemli toplantılar. İkili görüşmeler gerçekleştiriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir de olası Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir görüşmesi var. Nasıl değerlendireceksiniz toplantıları?
Evet, Birleşmiş Milletler Genel Kurulları her yıl tabii Amerika'da yapılıyor. Bunlar da hem ülkemiz için hem de diğer ülke liderleri için ikili görüşmeler yapmak adına liderlerin bir araya gelmesi adına önemli bir fırsat oluyor. Türkiye'de her defasında bu fırsatı iyi değerlendiriyor. Tabii tüm ülke liderleri orada olunca açıkçası buluşmak için en iyi fırsatlardan bir tanesi anlamına geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugüne kadar katıldığı tüm Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarını iyi değerlendirdi. Olabildiğince çok sayıda liderle bir araya gelerek onlarla uluslararası gündeme dair önemli görüşmeler yaptı bugüne kadar. Burada da öyle olacaktır. Tabii Amerika ile yapılacak olan görüşmeler burada çok büyük önem arz ediyor. Trump'la yapılacak olan görüşmeler büyük önem arz ediyor. Tabii alt programlar da oluyor. Oradaki Türk dünyasıyla, Türk dünyasının işte öne çıkanlarıyla ya da uluslararası arenanın öne çıkan isimleriyle bir araya gelme fırsatı da yakalanıyor. Bunlardan bir kısmı zaten gerçekleştirildi. Şu an önümdeki gazetede de görüyorum. Mesela Erdoğan Musevi vatandaşlarla bir araya geldi. Oradaki bir takım, dediğim gibi, iş insanlarıyla bir araya geliyor falan. Yani bu toplantıların önemli alt başlıklarından bir tanesi de o. Tabii Trump'la yapılan görüşmeler bu anlamda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, daha doğrusu Amerikan başkanlarıyla yapılan görüşmeler hep çok önemli olmuştur ama bu seneki görüşmelerde biliyorsunuz yani son 1-2 yıldır biraz gelgitli bir trafiğimiz var Amerika'yla. Özellikle Trump'la birlikte bu gelgitler biraz daha arttı. Zaman zaman çok gerilim yaşandı. Daha sonra karşılıklı atılan bir takım adımlarla bu gerilimin dozajı biraz düşürülmüş oldu. Şu anda da daha da normalleşen bir ilişki söz konusu. Burada yapılacak olan ve yapılmakta olan görüşmelerde ben Amerika ile Türkiye arasındaki gerginliğin dozunun iyice düşürüleceğini, pozitif mesajların oradan çıkacağını ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun sonunda da Türkiye'nin buradan eli güçlü bir şekilde döneceğini düşünüyorum. Nitekim şu ana kadarki görüşmelerde bunu gösteriyor.
Peki bakalım neler konuşulacak hem görüşmelerde hem sonrasında. Şimdi bir de geçtiğimiz haftalardan bugüne yansıyan gelişmeler var. Suudi Arabistan'ın petrol tesislerinin dronlar tarafından vurulması ve Yemenli Husilerin bu saldırıları üstlenmesi. Ama saldırının olduğu andan itibaren Amerika Birleşik Devletleri bu saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu. Şimdi o zirvede 3 Avrupa Birliği ülkesi de saldırıdan İran'ı sorumlu tutuyor. Fransa, Almanya ve İngiltere ortak bir yazılı açıklama yapmışlar ve Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırıdan İran'ı sorumlu tutmuşlar. Bu açıklama ne anlama geliyor ve Amerika Birleşik Devletleri İran arasında bu yaşanan son durum önümüzdeki günlerde nelere yol açabilir? Bu Avrupa Birliği ülkelerinin açıklamalarıyla birlikte.
İran Suudi Arabistan arasındaki gerilim, çatışma, stratejik kavgalar, soğuk savaş dönemini andıran mücadele ve mücadele yöntemleri çok aşina olduğumuz, bildiğimiz, gizli saklı olmayan durumlar. Yani Suriye'de de malum sürekli karşı karşıya geliyor. Yemen'de de karşı karşıya geliyor. Açıkçası bölgede Suudi Arabistan'la İran sürekli her konuda karşı karşıya geliyor. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi iki ülkedir Suudi Arabistan ve İran. Orada da alınan kararların bütününde karşı karşıya geliyorlar. Hatta İslam İşbirliği Teşkilatı'nın çok iyi işleyememesinin nedenlerinden bir tanesi de özellikle İran ve Suudi Arabistan arasındaki gerilimdir. Çünkü birinin siyah dediğine diğeri beyaz diyor genelde. Ve ne dediği de çok önemli değil. Yani bir tanesi siyah diyorsa diğeri ne dediğine bakmaksızın onun beyaz olduğuna inanıyor. Böyle bir gerilim var aralarında. Fakat tabii çatışma boyutuyla, yani doğrudan çatışma boyutuyla Suudi Arabistan'la İran arasında çok da şahit olmadığımız durumlardır bu Suudi Arabistan petrol şirketine yapılan saldırı. Yani Suudi Arabistan'la İran arasında dolaylı yollardan çatışmalar olur, destekledikleri gruplar üzerinden çatışmalar olur, sahada çatışma olur, iki tarafın desteklediği gruplar arasında silah yardımı yapılır, taktiksel yardımlar yapılır ama doğrudan temas ettikleri, iki ülkenin doğrudan temas ettiği bir alan çok az rastlandır. Tabii bu saldırının arkasında İran var mıdır yok mudur bilmemiz mümkün değil. Evet, AB ülkeleri ya da Amerika bu yönde açıklamalar yapıyor ama bunun böyle olduğunu söylemek şu an için erken. Ama tabii yani Husilerin yaptığına dair gelen işte bilgiler burada bir İran'ın hani bu işin arkasında olduğuna dair güçlü bir gösterge olabilir ama İran'dan da gelecek olan açıklamaları beklemek lazım. Fakat bana yani İran'ın doğrudan yaptığı bir olay gibi gelmiyor. Ancak dolaylı yollarda zaten hani iki ülke arasında uzun zamandır devam eden çatışmaların bir parçası olarak olmuş olma ihtimali yüksek. Biraz daha zamana bırakmak lazım bunun arkasında kim olduğuna dair net cümle kurmak için. Tabii AB ülkeleri ve Amerika için bu cümleyi kurmak çok kolay çünkü zaten sürekli Bu ve buna benzer konularda doğrudan İran hedefe koyulabiliyor. Onun için onların söyledikleri şeye bakmaktan ziyade biraz daha bekleyip bir görmek lazım. Henüz konuşmak için erken ama tabii ki İran doğrudan olmasa da dolaylı olarak işin bir yerinde vardır diye ben de düşünüyorum.
Peki. Şimdi yine sınırımızın hemen ötesine dönersek bu görüşmeler, bu toplantılar yapılırken bir kere Türk F-16'larının dün bir uçuş gerçekleştirdiği haberi var. Bir de ikinci kara devriyesinin Fırat'ın doğusunda başladığı bilgisi var. Türk ve Amerikan askerlerinin ortak kara devriyesi gerçekleştirdiği yönünde. Şimdi bu görüşmeler ve sonrasında bu hareketlerle birlikte önümüzdeki günlerde orada neler yaşanabilir?
Evet, bir kara devriyesi atıldı. İkinci bir devriye atılma durumu var. Bir taraftan tabii Amerika'nın YPG-PYD'ye yoğun silah sevkiyatı devam ediyor. Öbür taraftan Türkiye ile Amerika arasında görüşmeler devam ediyor. Burada işlerin rayına girebilmesi için Amerika'nın PYD-YPG demek yerine Amerika'nın PKK'ya doğrudan yaptığı destekleri kesmesi lazım. Orada her zaman IŞİD'i bahane ederek PKK'ya destek veriyor Amerika. Amerika'nın bu IŞİD'e karşı desteklediği PKK görüntüsünden çıkıp orada stratejik müttefiği olan Türkiye ile birlikte hareket etmesi gerekiyor. Yani bu sorunu da burada çözebilecek olan tek ülke açıkçası Türkiye. Çünkü masanın bir tarafında İran ve Rusya var, öbür tarafında Amerika var. Türkiye burada iki aktör arasında arabulucu rolünü de üstlenerek o coğrafyadaki en kabul görebilecek ülke durumunda olması hasebiyle de bu sorunu çözebilecek tek ülke. Sorunun orada çözülebilmesinin yegane şartı da Amerika'nın PKK'ya verdiği desteği kesmesi. Çünkü Amerika PKK'yı silah olarak güçlendirdiği müddetçe oradaki istikrarsızlık devam edecek. Amerika'nın PKK'yı desteklemesinin nedeni orada bir bağımsız devlet kurdurarak bölgeyi iyice istikrarsızlaştırmak. Bunun için de elinden geleni yapıyor. Türkiye ve geri kalan ülkelerin de temel hassasiyeti burada bağımsız yeni bir devletin kurulmasını engellemek ve dolayısıyla oradaki istikrarsızlığı minimize etmek. Eğer Amerika bundan vazgeçirtilebilirse, ki bu hani askeri yöntemlerle olabilecek bir şey değil, ancak diplomasiyle, Amerika'nın girdiği bu yolun yanlış olduğuna ikna edilmesiyle varılacak bir sonuç. Ya da Amerika, Rusya, İran, Türkiye arasındaki daha büyük fotoğrafta yapacağı ittifakların aşağıdaki bu ufak meselelere de, bu büyük fotoğraf için söylüyorum, yansımasıyla sorun çözülebilecek. Amerika bu davranışından vazgeçebilecek. Eğer bu sağlanabilirse Amerika PKK'ya destek vermekten vazgeçerse orada Suriye'de son zamanlarda zayıflamış olan savaş ortamı, azalmış olan savaş ortamı, geçmişte kıyasladığımızda nispeten daha iyi durumda olan Suriye mevzusu bir sonuca bağlanabilecektir. Aksi halde oraya silah yığınağı yapılmasıyla, tarafların çatışmasının desteklenmesiyle orada çözülebilecek bir şey yok. Onun için ülkelerin silahtan uzak, masadan daha fazla sonuç çıkartmaya dönük atacağı adımlar Suriye'deki sorunun çözümü için çok daha yararlı olacaktır. Türkiye'nin diyalog kesmeden tüm ülkelerle görüşü olması, biliyorsunuz, geçtiğimiz haftalarda da yine üçlü bir zirve yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve İran devlet başkanıyla birlikte. Bu trafiğin devam ediyor olması, Türkiye'nin her tarafla görüşüyor olması açıkçası şu an Suriye'de daha az kanın dökülmesi için çok önemli bir rol Türkiye açısından. Bunun da devam ettiriliyor olması son derece makul bir durum ve bölgenin istikrarı için atılan önemli adımlar. Bunun devam etmesini bekliyoruz açıkçası. Bakalım Amerika'da yapılacak olan görüşmeden de buna dönük de bir takım cümlelerin kurulmasını, bir takım kararların alınmasını bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Amerika'dan döndüğünde Suriye ile ilgili kuracağı cümleleri biz de bekliyoruz. Bakalım ne çıkacak oradan.
Peki, evet, bakalım ne tür açıklamalar yapılacak, hep birlikte göreceğiz. Bir de orada Türk soydaşlarla Müslüman toplumuyla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hı-hı. FETÖ ile mücadele konusu bu toplantının, bir araya gelmenin, yapılan açıklamaların önemli bir başlığıydı. Hı-hı. Bunları nasıl değerlendireceksiniz?
FETÖ'nün en çok güçlendiği, örgütlendiği ülkelerden bir tanesi de Amerika, bildiğiniz gibi. Orada çok sayıda charter okulu var, üniversitesi var. FETÖ'den dolayı yurt dışına kaçanların üs olarak edindiği yerlerden bir tanesi de Amerika. Avrupa'da Almanya, uzak coğrafyada da Amerika. Bütün FETÖ'cüler bu iki ülkeye yoğunlaşmış vaziyette. Kaçanlar oralara yerleşmiş vaziyette. Hala terörist başı da Amerika'da mukim, bildiğiniz gibi. Fethullah Gülen Amerika'da yaşıyor. Onun iadesiyle ilgili de çok sayıda başvuru var. Görüşmeler devam ediyor. Dönüşleriyle ilgili de, yani iadesiyle ilgili de bir trafik yürütülüyor. Şimdi tabii burada iki yönlü bir mücadele gerekiyor. Bir, Amerikan yönetiminin FETÖ'nün tehlikeli bir örgüt olduğuna dair, bir terör örgütü olduğuna dair ikna olması ve buna dönük adımları atması. İki, Amerika'daki toplumun, orada da iki toplum var. Bir işte gayrimüslim toplum, bir de Müslüman toplum. Özellikle de Müslüman toplumun FETÖ'nün İslami bir yapı olmadığını, tehlikeli bir örgüt olduğunu, bir terör örgütü olduğunu bilmeleri ve buna binaen de gerekli mesafeyi koymaları çok önemli. Gayrimüslimlerin ise bunların nasıl bir örgüt olduğunu yine bilmeleri çok önemli. Yani orada kurdukları okulların, yürüttükleri faaliyetlerin, diyalog faaliyetlerinden tutun da işte bir takım insani yardım faaliyetlerine ya da şirin görünmek adına attıkları tüm adımlara kadar buradaki yapının masum bir yapı olmadığını, sıkıntılı bir yapı olduğunu bilmeleri ve buna ikna edilmeleri gerekiyor. Bunun için de bir kamu diplomasisi gerekiyor açıkçası. Tabii bunlar alt düzeyde de yapılıyor, ancak Cumhurbaşkanı da oraya gittiğinde oradaki Müslümanlarla ve daha doğrusu toplumun bütün kesimleriyle yaptığı görüşmelerde FETÖ'nün iç yüzüne dönük kurduğu cümleler oradaki FETÖ'cülerin en azından sıkıştırılması adına çok önemli adımlar. Tabii bundan çok daha ötesini gerektiriyor. Yani neticede Amerika da çok büyük bir ülke. Yani şey olarak, coğrafik olarak da büyük, yaşayan insan sayısı, popülasyonu anlamında da büyük bir ülke, dağınık bir ülke. Dolayısıyla burada Fethullahçıların bir örgüt olduğunu, tehlikeli bir yapı olduğunu anlatmak çok ciddi bir enerji gerektiriyor, çok ciddi bir süreç gerektiriyor. Bunun için de hem Cumhurbaşkanı'nın bu seyahatlerinde ifade etmesi gerekiyor elbette, ama ötesinde çok ciddi atılması gereken adımlar var. Çok daha uzun vadeli bir stratejiye ihtiyaç var. Bu buluşmalarda o yönüyle önemli diye düşünüyorum. Özellikle de oradaki Müslüman toplumun, Amerika'da da ciddi bir Müslüman toplum var. Bunların sivil toplum kuruluşları var. Bu Müslüman toplumun FETÖ'cülere koyacakları mesafe, onlara karşı sergileyecekleri duruş, bütün bir Amerika'nın, Amerika toplumunun ikna olması ve koyacakları mesafe için çok önemli. Öncelikle oradaki Müslüman toplumunun bu mesafeyi koyması ve gereken tedbirleri alması gerekiyor. Bu kendileri için de önemli. Geçtiğimiz günlerde Azerilerle bir araya geldiğimizde, bir toplantı vesilesiyle onlarla bu FETÖ mevzusu açıldı. Tabii Azerbaycan'da da oranın dev petrol şirketinden tutun da devletin en kritik noktalarına kadar çok ciddi manada sızmışlar ve bunlar da bu sızıntının derinliğinden şikayet ederken ya da işte bununla ilgili konuşurken onlara şunu söyledik. Dua edin ki hani Türkiye'de bunlar bir hamle yaptı ve bu hamle boşa çıkartıldı. İfşa oldular. Gerçek yüzleri ortaya çıktı. Bu nedenle siz de gereken adımları attınız, tedbirleri aldınız. Aksi halde eğer Türkiye'de böyle bir hataya düşmeseydi bunlar, Türkiye'de deşifre edilmeselerdi, Türkiye'de bunların gerçek yüzüyle ilgili bir tablo ortaya koyulmasaydı, Azerbaycan'da siz de durumun farkında olmayacaktınız ve belki bugün Azerbaycan'ı siz değil FETÖ'cüler yönetiyor olacaktı. Türkiye'dekinden daha beter bir takım tablolara maruz kalacaktınız diye konuştuk. Onlar da kesinlikle öyle dediler. Çünkü bir fark edildi ki işte mesela onların dev petrol şirketi var SOKAR diye. SOKAR'ın bütün yönetimini ele geçirmişler. Hem Türkiye'deki hem dünyadaki hem Azerbaycan'daki. Bütün devlet kademelerinde varlar. Yine orada da en ince uçlara kadar, en uçlara kadar sızmışlar. Orada da bir ele geçirme operasyonu yürütmüşler. Bunlar bulundukları tüm ülkelerde, bulundukları tüm kurum kuruluşlarda benzer faaliyetler yürütüyorlar. Amerika'da bundan azade değil. Amerika'daki kurum kuruluşlar bundan azade değil. Ülkeleri uyarırken bu konuyla ilgili devletin de söylediği, bizler de sivil unsurlar olarak görüştüğümüzde söz konusu olduğunda bu durum. Bahsettiğimiz şey bunu bizim için değil kendiniz için yapmanız lazım. Yani Fethullahçılara dönük atacağınız adımlar, öyle alacağınız önlemler Türkiye için yapacağınız şeyler değil. Kendi iyiliğiniz için yapmanız gereken, atmanız gereken adımlar. Aksi halde Türkiye'nin başına gelen yarın öbür gün sizin de başınıza gelebilir. O nedenle bu uyarıları bu minvalde yapmak son derece önemli diye düşünüyorum.
Peki az bir süremiz kaldı. O sürede de Mısır'ı konuşalım. Mısır'da geçen cuma başladı. Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi karşıtı gösteriler ve devam ediyor. Bu gösterileri nasıl değerlendireceksiniz? Sonrası neler olabilir?
Mısır'daki gösteriler bir yönüyle tabii sürpriz oldu. Ancak Mısır'a ben darbeden 2-3 ay önce gitmiştim bir program için. Orada şöyle bir gözlemim olmuştu. Mısır toplumunda çok ciddi bir şey var aslında. Bir baş kaldırı kültürü var, bir isyan kültürü var, bir protest yapı var Mısır halkında. Bir de yıllardır bastırılmış olmanın, diktayla yönetilmiş olmanın da beraberinde getirmiş olduğu bir sonuçtur belki bu ama o toplumda küçük bir kıvılcım toplumu ayağa kaldırmak için yeterli olabiliyor. Şimdi toplum henüz diktadan kurtulmuş ve demokrasiye doğru bir adım atmışken Mursi ile beraber toplum uzun yıllardan sonra demokrasiyle tanışmışken, özgürlüğün yeni yeni tadını çıkartıyorken bir vesileyle Mursi'ye darbe yapıldı ve Sisi başa getirilerek yeniden bir dikta ortamına sürülmüş oldu Mısır. Şimdi buradan şöyle düşünün. Şimdi 50-60 yıllık esaretin ardından bir 5-10 günlüğüne, 20 günlüğüne dışarıya salınıyorsunuz, hücredesiniz. 10 gününe dışarıya salınıyorsunuz ve o 10 gün içerisinde de az da olsa yeşilliği, güneşi, doğayı, tabiatı vesaire görüyorsunuz. Bir şeyi tadına varıyorsunuz. Şimdi tekrar içeri döndüğünüzde o sizi sürekli kamçılar. Mısır'da yaşanan durum da bu. Bu Sisi'nin tekrar diktasıyla yürümeyeceği belliydi ama ne zaman patlayacağı çok belli değildi. O anlamda biraz sürpriz oldu. Burada biraz incelemek, izlemek gerekiyor. Ya Sisi sert müdahalelere basılma yoluna gidecek ya da bu başlayan dalga tüm ülkeye yayılacak ve yeniden bir özgürlük süreci beraberinde gelmiş olacak.
Peki biz de takip edeceğiz gelişmeleri. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Uluslararası ilişkiler uzmanı Osman Timurtaş konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Yeni gün.